Ayrım 12. Medeni Usul Hukuku 3305 kodlu kitap. Sayfa 103. Karar düzeltme. Temyiz incelemesinde verilen bozma ve onama kararlarına karşı başvurulan ve Yargıtay Dairesi'nin kararını tekrar gözden geçirmesini ve kanunda belirtilen hatalardan biri mevcut ise düzeltilmesini sağlayan başvuru yolu. Bu yol, bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamasıyla yürürlükten kalkacaktır. Yargılamanın iadesi, mahkeme kararlarının kesinleşmesinden sonra artık tarafları, sebebi, konusu aynı olan yeni bir dava açılamaz ve kesinleşmiş olan karar veren mahkeme dahil hiçbir kurum tarafından değiştirilemez. Buna kesin hüküm etkisi denir. Ancak ağır ve ciddi yargılama hataları nedeniyle geri dönüşsüz görünen bu duruma karşı hukuk devleti ilkesi ve hukuka güven ilkesi gereğince olağanüstü kanun yolu da denilen istisnai bir düzenleme olan yargılamanın iadesi söz konusu olabilir. Yargılamanın iadesi yalnızca kesin hüküm teşkil eden kararlara karşı talep edilebilir. Yargılamanın iadesi yoluna iade talebine konu olan kararın verildiği davanın tarafları başvurabilir. Ek olarak davanın taraflarından birinin alacaklıları veya aleyhine hüküm verilen tarafın yerine geçenler de aralarında anlaşarak kendilerine karşı hile yapmaları nedeniyle hükmün iptalinin talebiyle yargılamanın iadesi yoluna başvurabilirler. Yargılamanın iadesi sebepleri kanunda sınırlı sayıda düzenlenmiştir. Mahkemenin kanuna uygun teşekkül etmemiş olması, davaya bakması yasak olan veya hakkındaki red talebi kesin olarak kabul edilen hakimin karar vermiş olması, vekil veya temsilci olmayan kimselerin huzurunda davanın görülmesi ve karar verilmiş olması, yargılama sırasında elde edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması, belge hükmü etkileyecek nitelikte belge olmalı. Kararı esas alınan senedin sahteliğine karar verilmiş veya senedin sahte olduğunun mahkeme veya resmi makam önünde ikrar edilmiş olması. İfadesi karara esas alınan tanığın karardan sonra yalan tanıklık yaptığının sabit olması. Bilirkişi veya tercümanın kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun sabit olması. Lehine karar verilen tarafın yalan yere yemin ettiğinin sabit olması. Kararı esas alınan hükmün kesinleşmiş başka bir hükümle ortadan kalkmış olması, lehine karar verilen tarafın hileli bir davranışta bulunmuş olması, tarafları konusu ve sebebi aynı olan davalar hakkında birbiriyle çelişen kesinleşmiş kararlar olması, kararın insan hakları ve ana hürriyetleri korumaya dair sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla tespit edilmiş olması, temel hak ve özgürlüklerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında ihlal edildiği Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru ile getirilip incelenerek hakkın ihlal edildiği kararının verilmesi. Başvuru süresi. Kural olarak 3 aydır. Ancak bu süre herhalde iade talebine konu olan hükmün kesinleşmesinden itibaren 10 yıldan fazla olamaz. Bu süreler hak düşürücü sürelerdir. Mahkeme re'sen inceler. Başvuru süresi yargılama iadesi sebebine göre farklılaşır. Başvurunun icraya etkisi. Kural olarak bu başvuru hükmün icrasını durdurmaz. Ancak teminat gösterecek mahkemeden talep edilebilir. Teminat. Başvuran taraf karşı tarafın zararını karşılayacak miktara uygun bir teminat göstermelidir. Görevli ve yetkili mahkeme. İade talebine konu olan kararı veren mahkemeye dilekçeyle başvurulur. Bu mahkeme mutlaka esas hakkında karar veren ilk derece mahkemedir. Bu kesin bir yetkidir. Yargılamanın iadesi talebinin incelenmesi. İki aşamadan oluşur. Ön inceleme ve asıl inceleme. 1. Ön inceleme. Burada mahkeme re'sen başvuru süresi içinde yapılmış mı? İadeye konu olan kesin bir hüküm mü? İade talebi sebebi kanundaki sebeplerden birisi mi olduğuna bakılır. Bu şartlardan biri eksikse başvuru usulden reddedilir. 2. Asıl inceleme ve karar. Koşullarda eksiklik yoksa mahkeme talebin ve davanın esası hakkında inceleme yapar. İade sebebinin varlığını başvuran ispatlamalıdır. Yargılamanın iadesi de bir dava olarak görüldüğü için yeniden yapılan yargılamada verilen nihai kararlara karşı tekrar olağan kanun yoluna başvurulabilir. 1. Sulh-ı Hukuk Mahkemesi kararlarının istinaf incelemesini yapmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? A. Asliye Hukuk Mahkemesi. B. Yargıtay. C. Bölge Adliye Mahkemesi. D. Bölge İdare Mahkemesi. E. Asliye Ticaret Mahkemesi. Çözüm: İstinaf Mahkemesi Bölge Adliye Mahkemesidir. Yanıt C'dir. Bölge Adliye Mahkemesi. 2. 1. İstinaf, 2. Temyiz, 3. Yargılamanın iadesi. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri dar ve teknik anlamda kanun yolları arasında yer alır? A yalnız 1, B yalnız 2, C 2 ve 3, D 1 ve 2, E 1, 2 ve 3. Çözüm: Dar ve teknik anlamda kanun yolu erteleyici ve aktarıcı etkiye sahip olmalıdır. Bu iki özelliğe de sahip olan başvuru yolları istinaf ve temyizdir. Yargılamanın iadesi yolunun erteleyici ve aktarıcı etkisi bulunmadığından dar ve teknik anlamda kanun yolu olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Yanıt D'dir. 1 ve 2. 3. Aşağıdakilerden hangisi mutlak istinaf sebeplerinden biri değildir? A. Davaya bakması yasak olan hakim tarafından karar verilmiş olması. B. Dava şartlarına aykırılık bulunması. C. İleri sürülen haklı red istemine rağmen reddedilen hakim tarafından karar verilmiş olması. D. Tarafların davanın esası ile ilgili olarak gösterdikleri bazı delillerin değerlendirilmemiş olması. E. İlk derece mahkemesinin usulü aykırı olarak davanın açılmamış sayılmasına karar vermesi. Çözüm: Tarafların gösterdikleri bazı delillerin değerlendirilmemiş olması, taraflarca istinaf başvurusunda ileri sürülmesi gereken nispi istinaf sebeplerindendir. İleri sürülen deliller hiç dikkate alınmamış ve hiçbiri değerlendirilmemiş olsaydı, bu durum mutlak istinaf sebebi olarak kabul edilirdi. Yanıt D'dir. Tarafların davanın esası ile ilgili olarak gösterdikleri bazı delillerin değerlendirilmemiş olması. 4. Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemesinin kararına karşı tek başına istinafa başvuramaz? A. Tarafların külli halefleri. B. Tarafların cüz'i halefleri. C. İhtiyari dava arkadaşlığında dava arkadaşlarından biri. D. Katıldığı davalar bakımından Cumhuriyet Savcısı. E. Fer'i müdahil. Çözüm: Feri müdahil istinaf yoluna ancak yanında katıldığı tarafla birlikte başvurabilir. Yanıt E'dir. Feri müdahil. 5. Aşağıdakilerden hangisi istinaf derecesinde ön inceleme aşamasında incelenebilecek hususlardan biri değildir? A. İstinaf incelemesinin başka bir dairece yapılmasının gerekip gerekmediği. B. Aleyhine istinaf yoluna başvurulan kararın kesin olup olmadığı. C. Başvuru sebeplerinin ve gerekçesinin istinaf dilekçesinde gösterilip gösterilmediği. D. Başvurunun süresi içinde yapılıp yapılmadığı. E. Davaya bakması yasak olan hakim tarafından karar verilip verilmediği. Çözüm: Davaya bakması yasak olan hakim tarafından karar verilip verilmediği mutlak istinaf sebeplerinden biri olup ön inceleme aşaması tamamlandıktan sonra incelenebilir. Yanıt E'dir. Davaya bakması yasak olan hakim tarafından karar verilip verilmediği. 6. Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamasından sonra aşağıdaki kararlardan hangisi aleyhine temyiz yoluna başvurulabilir? A. Hukuk mahkemeleri kanunu ve diğer özel kanunlar uyarınca sulh hukuk mahkemesinin görevine giren davalarda verilen kararlar. B. Geçici hukuki korumalar hakkında verilen kararlar. C. Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar. D. Kat mülkiyeti kanunundan doğup taşınmazın aynına ilişkin olan davalarda verilen kararlar. E. Soy bağına ilişkin sonuçlar doğurmayan nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalarda verilen kararlar. Çözüm: Kural olarak bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamasından sonra sulh hukuk mahkemesi kararları temyiz edilemeyecekse de kat mülkiyeti kanunundan doğup taşınmazın aynına ilişkin olan davalarda verilen kararlar temyiz edilebilir. Yanıt D'dir. Kat mülkiyeti kanunundan doğup taşınmazın aynına ilişkin olan davalarda verilen kararlar. 7. Aşağıdakilerden hangisi bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamasından sonra mahkeme kararları aleyhine yapılan temyiz başvurusunda ileri sürülemeyecek temyiz sebeplerinden biridir? A. Taraflar arasındaki sözleşme hükümlerinin yanlış uygulandığı. B. Dava şartlarına aykırılık bulunduğu. C. Tarafların iddia ve savunmalarını dayandırdıkları delillerin kanuni bir sebep olmaksızın reddedilmiş olması. D. Kararı etki eden yargılama hatalarının usulü aykırılıklarının bulunması. E. Mahkemenin gerekçeli kararındaki vakıa tespitlerinin hatalı veya eksik olması. Çözüm. Temiz incelemesini yapacak olan Yargıtay, ilk derece mahkemesinin ve bölge adliye mahkemesinin vakıa tespitleri ile bağlıdır. Bu nedenle ancak tespit edilen vakalarda sınırlı olarak hukuka uygunluk denetimi yapabilir. Yanıt E'dir. Mahkemenin gerekçeli kararındaki vakıa tespitlerinin hatalı veya eksik olması. 8. Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamasından sonra temyize başvuru süresi aşağıdakilerden hangisi olacaktır? A. 1 hafta, B. 10 gün, C. 2 hafta, D. 15 gün, E. 1 ay. Çözüm. Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamasından sonra temyiz süresi 1 ay olarak uygulanacaktır. Yanıt E'dir. 1 ay. 9. Temyiz hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Yargıtay temyiz incelemesi kural olarak dosya üzerinden yapar. B. Yargıtay temyiz incelemesini taraflarca ileri sürülen temyiz sebepleriyle sınırlı olarak yürütür. C. Yargıtay ilk derece mahkemesi ve bölge adliye mahkemesinin vakıa tespitlerinin doğru olup olmadığı hakkında inceleme yapamaz. D. Yargıtay kural olarak davanın esası hakkında karar veremez. E. Duruşma yapılan hallerde her iki taraf duruşmaya gelmese dahi Yargıtay inceleme yaparak kararını verir. Çözüm. İlk derece ve bölge adliye mahkemesi kararlarını hukuka uygunluk yönünden denetleyen Yargıtay, taraflarca ileri sürülen temyiz sebepleriyle bağlı olmaksızın kararı etki eden her tür hukuka aykırılığı re'sen dikkate alabilir. Yanıt B'dir. Yargıtay temyiz incelemesini taraflarca ileri sürülen temyiz sebepleriyle sınırlı olarak yürütür. 10. Mahkeme tarafından davası reddedilen davacı, mücbir sebep dolayısıyla yargılama sırasında ulaşamadığı ve mahkemeye sunamadığı hükmü etkileyebilecek nitelikteki bir belgeye mahkemenin verdiği nihai kararın kesinleşmesinden sonra ulaşırsa aşağıdaki yollardan hangisine başvurabilir? A. İstinaf, B. Temyiz, C. Karar düzeltme, D. Yargılamanın iadesi, E. İptal davası. Çözüm. Kesin hüküm teşkil eden kararlara karşı olağan kanun yolları olan istinaf veya temyiz yoluna başvurulması mümkün değildir. Hukuk muhakemeleri kanununda sayılan yargılamanın iadesi sebeplerinden biri varsa yargılamanın iadesi yoluna başvurulabilir. Yanıt D. Yargılamanın iadesi. 11. Aşağıdakilerden hangisi istinaf derecesindeki temel aşamalardan biri değildir? A. Dilekçeler aşaması, B. Sözlü yargılama aşaması, C. Ön inceleme aşaması, D. Tahkikat aşaması, E. Keşif aşaması. Çözüm. Keşif aşaması istinaf derecesinde yer alan aşamalardan biri değildir. Yanıt E. Keşif aşaması. 12. Bölge adliye mahkemelerinin fiilen göreve başlamasıyla birlikte yürürlükten kalkacak olan başvuru yolu aşağıdakilerden hangisidir? A. Şikayet hakkı, B. Temyiz hakkı, C. Karar düzeltme, D. Yargılamanın iadesi, E. İtiraz hakkı. Çözüm. Karar düzeltme yürürlükten kalkacaktır. Yanıt C'dir. Karar düzeltme. 13. Bir davanın hem olgu hem de hukuk bakımından iki kere incelenebilmesine imkan tanıyan kanun yolu aşağıdakilerden hangisidir? A. Yargılamanın iadesi, B. İstinaf, C. İtiraz, D. Karar düzeltme, E. Temyiz. Çözüm. Bir davanın hem olgu hem de hukuk bakımından iki kere incelenebilmesine imkan tanıyan kanun yolu istinaf yoludur. Yanıt B'dir. İstinaf. 14. 1. İstinaf, 2. Temyiz, 3. Yargılamanın iadesi, 4. Tahkim. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri olağan kanun yolu değildir? A. 1 ve 2, B. 1, 2 ve 3, C. 2, 3 ve 4, D. 3 ve 4, E. Yalnız 4. Çözüm. İstinaf ve temyiz olağan kanun yoludur. Yanıt D'dir. 3 ve 4. 15. Aşağıdakilerden hangisine karşı istinaf yoluna başvurulamaz? A. İlk derece mahkemelerinin nihai kararlarına, B. ara kararlara, C. ihtiyati tedbir kararına, D. ilk derece mahkemesinin mal varlığına ilişkin olmayan bütün nihai kararlarına, E. ilk derece mahkemesinin miktar ve değeri 1000 TL'yi geçen davalar hakkındaki kararlarına. Çözüm: ara kararlara karşı istinafa gidilmez. Yanıt B'dir. Ara kararlara. 16. Bölge adliye mahkemelerinin görev ve yetkilerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. İlk derece mahkemesinin kesin olmayan nihai kararlarına karşı istinaf başvuru merciidir. B. Bir bölge adliye mahkemesi yetki sözleşmesiyle yetkili hale getirilebilir. C. Mahkeme başvuru üzerine yetkili olup olmadığını resmen inceler. D. Bölge adliye mahkemesine istinaf yolu ile başvuru süresi kural olarak 2 haftadır. E. Kural olarak istinafa başvurması ilk derece mahkemesinin kararının icrasını durduramaz. Yanıt B. Bir bölge adliye mahkemesi yetki sözleşmesiyle yetkili hale getirilebilir. 17. Aşağıdakilerden hangisi bölge adliye mahkemesinde gerçekleştirilmesi yasak olan işlerden birisi değildir? A. Karşı dava açılması. B. Davaya müdahale talebi. C. Davanın ıslahı. D. Resmen gözetilecekler dışında ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia ve savunmalar. E. İlk derece mahkemesinde usulüne uygun incelenmeyen delillerin incelenmesi talebi. Yanıt E. İlk derece mahkemesinde usulüne uygun incelenmeyen delillerin incelenmesi talebi. 18. Aşağıdakilerden hangisinin temyizi mümkün değildir? A. Değeri 25 bin TL üzerindeki mal varlığı davaları. B. Bölge Adliye Mahkemesi'nin mal varlığına ilişkin olmayan nihai kararları. C. Hakem kararlarının iptal talebi üzerine verilen kararlar. D. İlk derece mahkemesinin nihai kararlarına karşı doğrudan. E. Bölge Adliye Mahkemelerinin nihai kararları. Yanıt D. İlk derece mahkemesinin nihai kararlarına karşı doğrudan. 19. Aşağıdakilerden hangisi temyiz edilemeyecek kararlar arasında gösterilemez? A. Miktar veya değeri 25 bin TL'yi geçmeyen davalarda verilen kararlar. B. Taşınmazın aynına ilişkin sulh hukuk mahkemesi kararı. C. Merci tayinine ilişkin kararlar. D. Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalarda verilen kararlar. E. Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar. Yanıt B. Taşınmazın aynına ilişkin sulh hukuk mahkemesi kararı. 20. Aşağıdakilerden hangisi temyiz sebebi olamaz? A. Hukukun veya taraflar arasında sözleşmenin yanlış uygulanması. B. Dava şartlarına aykırılık. C. Delillerin kanuni bir sebep olmaksızın reddedilmesi. D. Kararı etki eden yargılama hataları. E. Kararı etki etmeyen yargılama eksiklikleri. Yanıt E. Kararı etki etmeyen yargılama eksiklikleri. 21. Aşağıdakilerden hangisinin temyiz yoluna başvurma yetkisi yoktur? A. İlk derece mahkemesinde görülen davanın tarafları. B. Temyize başvurmakta hukuki yararı bulunan taraflar. C. Mahkemece aleyhine karar verilmiş olan taraf. D. Mahkemece talebi kısmen reddedilen taraf. E. Yanına girdiği tarafın aleyhine karar çıkması üzerine fer'i müdahil. Yanıt E. Yanına girdiği tarafın aleyhine karar çıkması üzerine fer'i müdahil. 22. Temyiz incelemesinde konu olan kararın hukuka ve usule uygun olduğu kanısına varılırsa Yargıtay'ın vereceği kararın türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Bozma, B. Değiştirerek onama, C. Düzelterek onama, D. Onama, E. Başvurunun yapılmamış sayılması. Yanıt D. Onama. 23. Temyiz incelemesinde verilen onama ve bozma kararlarına karşı başvuruları ve Yargıtay ilgili dairesinin kararını tekrar gözden geçirmesini ve kanunda gösterilen hatalardan biri mevcut ise düzeltilmesini sağlayan başvuru yolu aşağıdakilerden hangisidir? A. Tahkim, B. Karar düzeltme, C. İstinaf, D. Temyiz, E. Yargılamanın iadesi. Yanıt B. Karar düzeltme. 24. Aşağıdakilerden hangisi yargılamanın iadesi sebepleri arasında gösterilemez? A. Mahkemenin kanuna uygun teşekkül etmemiş olması. B. Vekil veya temsilci olmayan kimselerin huzurunda davanın görülmesi ve karar verilmiş olması. C. Kararı etki etme derecesinde olmayan senedin sahte olduğunun ikrar edilmesi, D. lehine karar verilen tarafın yalan yere yemin ettiğinin sabit olması, E. bilirkişi veya tercümanın kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun sabit olması. Yanıt C. kararı etki etme derecesinde olmayan senedin sahte olduğunun ikrar edilmesi. 25. Yargılamanın iadesinde görevli ve yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? A. Esas hakkında karar veren ilk derece mahkemesi. B. Esas hakkında karar veren ilk derece mahkemesinin bulunduğu yerdeki asli hukuk mahkemesi. C. Esas hakkında karar veren ilk derece mahkemesinin bulunduğu yerin bölge adliye mahkemesi. D. Yargıtay. E. Esas hakkında karar veren ilk derece mahkemesinin en yakınındaki yargı çevresinin aynı tür ve sınıftan ilk derece mahkemesi. Yanıt A. Esas hakkında karar veren ilk derece mahkemesi. 12. ayrımın sonu, sayfa 109.